Ayrım 49.
Selma için için onun dedi ablası sayılır mıyım? Muhakkak en az 2-3 yaş küçük gösteriyor benden. Yanlarına geldi, Süleyman'ı elinden tutup, Süleyman dedi, şimdi yatacak teyze, sizi öpecek ve paşa paşa gidip yatacak. Her gün öğle uykularına büyük meydan savaşlarından sonra kan ter içinde giden Süleyman, bugün yabancılığını hala sindiremediği, bu annesine hiç benzemeyen misafirin kollarından sıyrılıp dakikasında ulaşıyor. Übidin yanaklarında dudaklarının ıslaklığını, avuçlarında sarışın aydınlığını bırakarak. Ümit kendi başına gülümsüyor daha bir vakit. Gözlerini pencerelere kaydırıyor, Beşiktaş'tan tipinin üzerine yürüyen tramvayları, saat kulesinin çevresinde çırpınan üşümüş martıları görmeyerek gülümsüyor. Beraber yenmiş dostça bir öğle yemeğinden sonra geceden beri kendi bildiklerince yaşayan ellerinin, kollarına yeniden bitiştiklerini, ayaklarının yere eskisi kadar sağlam bastıklarını tespit ediyor. Vücuduyla vücudunu çevreleyen eşyalar arasındaki kıvamlı sıvıysa çorbanın baharlı sıcaklığından bu yana erimiş. Şimdi hem kahvesini içiyor hem karşısındaki koltukta solgun solgun gülümseyen Selma'yı, soylu güzelliği ve perfect lady haliyle eski yaşamasından bir takım insanlara bağlamaya çabalıyor. Yumuşaklığı ve güzelliğinin cinsi Cihan'la ise fevkalade hanımlığı Gerda, kocasının övünmek hakkı. Selma kocamla diyor, anlaşamadık, ayrıldık. Sözü değiştirmek için de kazağınız diye ekliyor, ne kadar güzel. Öyle mi, eski bir kazak halbuki bir arkadaşım örmüştü, Alman. Gülümsüyor, sizi diyor Ümit, bazı hallerinizle ona benzetiyorum, o da sizin gibi müthiş tertipli ve düzenliydi. Ellerini çaresizlikle iki yanına açıp sözünü tamamlıyor. Ben beceremiyorum o kadar, kötü yetiştirilmişim. Bundan sonra yalnız yaşayacağıma göre ne yapıp yapmalı öğrenmeliyim. Telefon araya girecek, ahizeyi alırken Selma'nın gözlerinden ümitli bir aydınlık geçiyor. Sesinde belli bir heyecan. Fakat hayır, İbrahim değil. Gazeteden Hüsnü Faik'i arıyorlar. Ragıp İzmir'den gelmiş de. Nerede bulabileceklerini söyleyip kapatıyor. Ümit başka birini mi diyor, bekliyordunuz? Bilmem diyor Selma, galiba. Derhal siz onu arayın, en iyisi budur sanıyorum. Arayamam diyor Selma, imkansız. Gurur meselesi mi? Selma utanıyor, yo diyor, nerede olduğunu bilmiyorum. Ümit kocaman gözleri ıslak bir kule halinde paldır küldür kendi içine devriliyor. Ben diyerek devriliyor, nerede olduğunu biliyorum derhal ve 100.000 kere aramaya hazırım. Ama cevap veremez ki Mahmut. Bir süre sonra Selma, Ümit'i uyusun diye temizliği bütün bir odayı aydınlatan sabun kokusu sinmiş bir yatağa götürdü. Karyola eski pirinç karyolalardandı, yüksek ve rahat somyalıydı. Ayak ucuna dantelli bir gecelik bırakılmıştı. Sola düşen pencereden ne yapacağını şaşırmış, dumanlı bir deniz parçası ve gittikçe esmerleşen, tozlu soğuk bir gökyüzü görünüyor. Rüzgarın ıslığı Ümit'in içini, Dandesion'dayken evde geçirdiği hafta sonlarında, yatağına girerken duyduğu o yarı mutluluğa, yarı hüzne benzeyen duygularla dopluluydu. Kirpiklerinden akan uykuya, cildinden çok tuzlu bir ter halinde sızan ölüm yorgunluğuna rağmen yatar yatmaz uyuyamadı. İçinde dışında bir şeyler değişmişti. Keleşoğlu apartmanını ve getirdiği yaşantıyı, yüzyıllarca önceki başka bir dünya yaşamasına aitmiş gibi yarım yamalak hatırlıyordu. Uyku neden sonra fakat birdenbire geldi. Beneksi, siyah bir yağmur gibi ansızın bastırdı. Hala daha tek bir şey, Hüsnü Faik'in yemekten evvel söyledikleri, içi sıra çalışmakla devam ediyordu. Kendi kendime fedai nefsler zamanının geldiğini söylüyordum. Mahmut bunun ibret alınacak bir misali oldu. Siz de onunkinden aşağı kalmayan bir jest yapıyorsunuz. Hayır, jest diyemeyiz buna. Bu bir aksiyondur. İrfan Sirkeci'deki Mardin Oteli'ne buğulanmış bir taş gözlük ve paltosuz çok saçlı bir can sıkıntısı olarak girdiği zaman garın saati yarımı göstermekteydi. Bakırköy treninden salıverilmiş yolcular parmaklarını ısıra ısıra meydana çıkıyor, rüzgarın soluk aldırmayan hızına kapılıp eski halk otobüsleri, Edirne kapı tramvaylarıyla aynı anda toz halinde savruluyordu. İrfan Evgeniya'nın sırıtkan suratını iyi temizlenmemiş bir işkembe gibi herhangi bir çiviye asarak evden elinde çantası boynunda askısıyla saat 10'a doğru çıkmıştı. Bir daha dönmeyecekti. Yaptığını Necdet'e anlatıp övünmek için 4 paket bafra cigarası ile silahlanarak Sultanahmet cezaevine gitti. Günü değilmiş, bırakmadılar. Cigaralara 2 satır ekleyip gönderdi. Dalgam çok dağınık, evi bıraktım. Her şeyin her an eskisinden daha berbat olduğuna eminim. Eski ölümler bile artık kalmadı. İmzasını az kalsın Neçayev diye atacaktı. Bozuk deli gülüşü parladı söndü. Tipinin altından boyunlarının üstünde esaslı birer eşek kafası, göz çıkırlarında buğulu kahverengi ve siyah kirpikli eşek gözleri taşıyan insanlar geçiyorlardı. Gülhane Parkı'nda yok bir Mahmut'la resmen atıştılar.
Hadi oradan sen de dedi. Biz de mahvolmuş bir nesiliz. Anlıyor musun? Mahvolmuş. Bize batılı olun dediler olduk. Onlar doğulu kaldı. Bize öğrenin dediler. Büyük fikirlere heveslendik. Kitaplarımızı yasak ettiler. Okutmadılar. Şaka maka 30 yıldır faşizm yaşadığımızın farkında mısın sen? Üstelik hiçbir direnme imkanının da bulunmadığının. Onun için şiddete başvuracaksın. O kadar. Göze göz, dişe diş. Elindeki çantada 2-3 gömleğinden birkaç çift çorabından başka hiçbir şey yoktu. Bunu bildiği halde dinamitle doluymuş duygusu içindeydi. Harıl harıl bir yerleri uçurmayı tasarlıyordu. Baba Ali mi olur, köprü mü olur, tünel mi olur? Öyle kalabalık, önemli bir yerleri. Belki bu yüzden otele çizgileri aşağı akan çekilmiş bir suratla ve kuşkulu gözlerle girdi. Çabucak sarı kartını verip anahtarını aldı. Zira yukarıda odasında börekçi Peşkov'la ihtiyar İpsen dün geceden, ne dün gecesi, 3500 geceden beri muazzam semaverlerden çay üstüne çay içerek onu bekliyorlardı. Biraz sonra Rıfat gelecekti. Kim bilir, belli olmaz, Mahmut da belki gelirdi. Hatta İrfan en çok onun gelmesini, ihtiyar İpsen ezik sesiyle son yazdığı şiiri okurken, Peşkov'un ve Rıfat'ın yanında başsız vücuduyla onun da bulunmasını istiyordu. Oh, bu işi daha dürüst yapmak mümkün olsa. Size yardım etmekten çekinmezdim. Siz bir tufan için uğraşıyorsunuz. Ben Nuh'un gemisini seve seve torpillerdim. Perşembe. Dündar ortalarda mı yok? 2 gündür sesi soluğu mu çıkmadı? Bırak kaybolsun. Bu berbat oyunda kartını geri alan her oyuncu ne kadar metelik etmez bir oyuncu demekse, o kadar üzerinde domuzlar gibi eşindiğimiz bu sofradan eksilmiş bir boğaz demektir. Eksilen her boğazın eksilmeyenlerin payını arttıracağını bilmeyen kaldı mı? O sebepten bırak kaybolsun Dündar. Ne otele uğrasın, ne Aysel'i arasın, ne de bizi. Böylesi çok daha elverişlidir. Ziyadesiyle işimize gelir. Zaten sağı solu belirsiz, lüzumundan fazla asabi bir oğlandı. Hiç yoktan mesele çıkarıyor, hem işlerimizi aksatıyor, hem tadımızı kaçırıyordu. Yalan mı? Ankara'da neler yaptı hatırlasana. Bırak Ankara'yı, buraya geldik geleli başımıza çıkardığı dertleri hatırla yeter. Yok Aysel onu sevmiyormuş, haydi kıza dayak. Yok biz komplo kuruyormuşuz, bize 5 karış surat. Başa çıkar mı canım? Ne demişler hem, kuduran köpek başını yer. Eh, o da son günlerde pek azmıştı, gözüne bir görünecek varmış. O şişko herifin bakışlarını daha öt gördüğüm gün beğenmemiştim ben. Kendi kendime bu adam malın gözüne benzer, tetik bulunmalı demiştim. Anlaşılan bizim deli damarına bastı, o da bir güzel dersini verdi. Eline sağlık. Aysel'in öcünü almış oldu, bizim de. Üstelik Dündar o Külhan Bey'i sporcu etbarıyla aramızda yakışmıyordu ki. Gitsin varsın. Yalnız Ankara'ya çıkıp hacının başına tebelleş olmasın da ne halt ederse etsin. Onun da kolayı var. Bugünden tezi yok. Kadri'nin adresine tafsilatlı bir e-lete telgraf sallarız. Vaziyetten onu haberdar ederiz. Bu iş biter. Dürnev gözlerini kısmıştı. Kirpiklerin arasından dışarıya bir bakır aydınlığı sızıyordu. Otelin salonunda Tevfik'le karşılıklı olarak işgal ettikleri masayı biraz bu garip pembelik, biraz da onun sabah sabah fazla lüks görünen makyajı fevkalade itinalı geçkin fahişe yüzü diğerlerinden ayırıyordu. İçi içine sığmıyor. Uğraşa uğraşa nihayet bugün öğleden sonrası için Aykut'tan randevu kopardı. Birazdan gidip Nisuaz'a Gülnar'a haber bırakması gerekiyor. Fakat Tevfik lafı uzatırsa... Uysal Tevfik lafı uzatıyor. Ayrıca sen Aysel'den iş çıkaracağını sanıyorsan aldanıyorsun. Gün geçtikçe daha çok içkiye düşüyor. İçkiye düştükçe kendini ihmal ediyor. Sonu yok bu kızın. Keşke bu adamı sıkı tutabilse de o da gitse. Niye şaşıyorsun hala daha? Aysel'den para çıkarmayı umman budalalık sayılır bence. Kraliçenin herkes unutmuş, pek elle tutulur bir güzelliği de kalmamış. Bırak gitsin, yenisini buluruz, daha taze, daha söz dinler, daha az ukala kızları. Sen de görüyorsun neler var ortalıkta, ne piriçler. Hem ne dedim az önce, çekilen her kişi geriye kalanların payını çoğaltır. O da giderse... Tevfik inatçı bir musluk hızıntısı gibi tek düze, hiçbir hecesi öbürlerinden sesçe ve ifadece farklı olmayan mırıltısını kızarmış ekmek dilimine tereyağıyla beraber sürüyor. Bıçağının ucunu dokundurarak, aşırı bir dikkat, büyük bir ihtiyatla, aylardır süregelen sinsi çalışmasının beklediği sonuca ulaştığını, Dündar'ın devamlı kışkırtmalara dayanamayıp parlayarak elendiğini, o gidince Aysel'in de gitmekte gecikmeyeceğini açıkça görüyor. Ne kadar sevinse, sevincini zehirli bir sürü mantar gibi ortalığa boşalsa haklı. Hacıdan gelecek parayı 5 yerine 3 kişi paylaşmak, böylelikle kadın saçlarından örülmüş manyak hayaline birkaç bin lira önce varmak var. Çünkü otel tahta kurusu ve bar kenefleri arasına gidip gelerek yıllardır bu yanındaki köpeklerle ne yaşamış olursa olsun, o, yani Uysal Tevfik hiçbir şekilde genç yıllarında kaptığı kadın berberliği mikrobundan kurtulamıyor. Muhakkak hem de Beyoğlu'nda fevkalade zarif ve muhteşem döşenmiş bir kuaför salonu olacak. İstanbul'un en kibar, en namlı kadınları oraya gelecekler. Renk renk, çeşit çeşit saçlarını çok daha başka, çok daha operatöre benzeyen bir Uysal Tevfik'in avuçlarına bırakacaklar.
Gümüş beyazı bukleler titreyecek, antrasit siyah küstah ve ısırıcı topuzlar top gibi patlayıp dağılacak. Hiçbir fil dişi tarağın ayıramayacağı, ölesiye düğümlenmiş kıvırcık kızıl perçemler ve fırça kıllarından akı akı veren Viyana kumralı kaküller. Saç tutkusu onu öyle ters bir yerinden yakalamış ki bir kadın berberi açmak arzusu dübetüz mal sahibi olup para kazanmak arzusu olmaktan çıkıyor. Gizli okşamalara, parmak ucu dokunmalarına fırsat hazırlayacak, aykırı bir cinsel zevk haline geliyor. Bankanın birinde üst üste koyabildiği kaç parası varsa yeniden bir şeyler ekleyip bir an önce hayalini gerçekleştirmek istemesi bundan. Hele İstanbul'a gelirler mi gözü hiçbir şey görmez oluyor. Hepsi gitseler, ölseler, parça parça olsalar da Ankara'dan gelecek para bütünüyle ona kalsa. Belki böylece daha birkaç Anadolu seferine çıkmadan saç panayırını bir kere de Beyoğlu'nda kurabilir. Dürne dudaklarının ucuyla iki laf edip onu ansızın söndürüyor. Dündar'ı bilmem ama sen Aysel'den kork. Adama metelik kaptırmaz. Kimin de olursa olsun nereye giderse gitsin mutlaka gelir payını ister. Hem Dündar'ın suyu başından kesmek için Ankara'ya gitmediğine malum. Alaycı bir gülümseme karalıyor. Payımız çoğalacak derken ister misin? Otel koridorlarında sızlayan sabah zilleri, odaları şaşıran uykulu garsonlar, Niko kayıp sesini tamamen yutmuş, parmaklarını hohlaya hohlaya az sonra gidecek iki yolcunun faturasını çıkarıyor ve yanlış çıkarıyor. Antreden yan yana duruşları ve etiketleriyle adam akıllı yabancı irili ufaklı valizler, kızarmış ekmek ve sütlü kakao kokusu, yalnızlık diye birisi bütün boş masalarda oturmuş, kaç bin yıldır yaşadığını hesaplıyor. Cam köşelerinde dokunası seyrek hayli kaba bir kar. Bu ne soğuk yahu. Uysal'ın hacıyı ikaz etmesine lüzum kalmadı. Gri dudakları buz tutmuş bir müvezzi hacıdan bir telgraf getirdi. Emaneti banka havalesiyle telledik hacı. Aynı anda Uysal Tevfik'le telsiz Dürnev çarçabuk ve kendilerinden emin birer kaz gülümsemesi edindiler. Yıllardan beri zaten çok iyi anlaştıklarını, aslına bakılırsa dünyanın güzel olduğunu ve pekala uyuşup gittiklerini bir kere daha keşfettiler. Otel, Niko, İbrahim ve İstanbul belirli bir şekilde küçülmüştü. Karın beyazlığı daha az göz kamaştırıcı, soğuğun şehre dağılışı çok daha önemsizdi. Dürnev dudaklarını yalayarak Aykut'a giderken içi sıra işlemeli bir dağcı kazağı götürüyordu. Uysal Tevfik kalın ve sessiz kauçuklarının tepesinde arkadan ilikli beyaz ve kısa kollu gömlekler giymiş, dükkanında yumuşak varla yok arası ve açık mavi kadın saçları tarıyordu. Gürültüyle öksürüp güldüler. Dündar her bakımdan oyunu kaybetmişti. Hacıdan gelen bu son telgraftan Aysel'e tek kelime bahsetmeyeceklerdi. Dürnev kuaför salonunu perde ederek pekala lüks bir ev işletebileceğini, ellerine ne az kullanılmış ve en seçkin malların düşeceğini kurmaya başlamıştı. Ah ah diyordu, sen nesin sen? Boşuna Uysal Tevfik dememişler. Ya da bakma diyordu, atışırız matışırız ama aramızdan su sızmaz. Uysal Tevfik eski dostlar diyordu, düşman olur mu? Halbuki bir yandan hilekâr tilki pazarlığını yürütüyor, geniş ve düz alnına yeni yansımalar aranıp, Aysel'den yakayı sıyırmak madem ki zor, bu işi becerene kadar Dürnev'in yardımına muhtacım diyor. Bir kere Aysel'i künderen atayım sıra buna gelir. Ağzı yüzü boyalı bir leş, esans kokan bir orospu ölüsü, neme gerek benim? Dürnev başını sallıyor. Ah ah diyor, fitne-i fücur diyor, fesat kumkuması. Defolup gitsene artık, bıktım mızmız sesinden, otomobil tekerleği gözlerinden. Uysal Tevfik daha birkaç dakika ihtiyatla sağı solu elledikten sonra kalkıp gitti. Urfa'daki Şen İstanbul Barı'nın istediği konsomatris kızlar için Beygir Kazım'la görüşecekti. Arkasından mantosunu giymek üzere odasına çıkan Dürnev merdivenlerde Aysel'e rastladı. Aysel tozu alınmış buzlu bir ampul gibi pırıl pırıldı. Bütün sivri köşeleri yumuşamıştı. Pürüzsüz güzelliği o saldırgan küstahlığından sıyrılarak gururlu ve kendinden emin bir rahatlığa kavuşmuştu. Ancak olağanüstü hallerde giydiği leopar mantosu üzerinde olduğuna göre otelin sabah merdivenlerinden İbrahim'in yanı sıra önemli bir yere gidiyor demekti. İbrahim bir deniz kaplumbağası hışırtısıyla Dürnev'in yanından geçti. Onları konuşsunlar diye merdiven sahanlığında askıda bırakıp aşağıda ilk rastladığı telefona sarıldı. Dünden beri kafasını burgulayan bir şeyi yapacak, Hüsnü Faik'in kızı Selma'yı arayacaktı. Dürnev Aysel'in kolunu tutsun mu, sorsun mu? Nereye kız? Ev bakmaya gidiyoruz Boğaz'a. Ev bakmaya mı? Ayol aceleniz ne? Daha dün bir bugün ikim değilim. Burasının çok olduğu kadar aklı da çok mu? Orası pek anlaşılmıyor. Hem yerleşmek istiyor hem bundan korkuyor gibi bir hali var. Bir basamak inip gitmeden sözünü tamamlıyor. Talihim hep böylelerinden açılmış. Ne dersin? Ne mi der? Bir kere İbrahim'i güzel bulmuyor. Güzel bulmuyor demek lafın gelişi. Suratına bakılmayacak kadar çirkin buluyor. Şişman, iri, hantal. Üstelik beyefendi hali de olmayan şişmanlık onunkisi, genç de sayılmaz. Doğrusu ya onun yanında Dündar Filinta gibi bir delikanlı. Fakat Aysel'in güzelliğine ne demeli? Tevfik gelsin görsün, kızla iş kalmış mı bana söylesin. Ne de olsa İstanbul güzeli Aysel bu. Öyle hemen pörsüyü verir mi? Kendini ihmal etmesine ediyordu ama bak yanında adam kılıklı laftan anlar birini bulunca nasıl hemencecik toparlandı. Çok mu zengin acaba herif? Kızla konuşamadık ki şöyle iki satır anlayayım, dinleyeyim. Anlamam da lazım. Zira bakarsın ev bulmak filan derken Tevfik'in dediği çıkar, Aysel de herife eklenip. Aysel de değil mi? Ona gelinceye kadar kaç kız baş göz oldu benim elimden. Gözlerinden bir karaltı geçiyor. Hey güdü günler, hey! O sene Azeriler gelmişlerdi Maksim'e. Bir Kazbek Murat vardı işlerinde, Levent gibi delikanlı. Boy da boy, boz da boz. Clara'yı görür görmez avayı yakmıştı. Felek yar olmadı ama. Yoksa Clara da bu Aysel gibi, Benli Nedret gibi, Eleni gibi bir münasibini elbet bulacaktı. Eğer Kazım olacak o kara sevdalı. Bu eski insanların içinden kurtulup aynada kendini görebilmesi bayağı zor. Her biri köşeden başını uzatıyor. Hepsi korkunç bir şekilde genç kalmış. Üstünden birkaç gün geçtiği halde saçının yeni rengiyle hala kendini yadırgıyor. Her zaman olduğu gibi bir bakışta eksiğini fazlasıyla seçemiyor. Göğüsleri sarkmış galiba biraz. Süt yeni gevşemiş olacak. Germeli, iyice germeli. Yanağının kırmızısı biraz fazla. Olsun, tazelik verir kırmızı. Aysel şişkosunun koluna girmiş ev bakmaya gidiyor. O da öğleden sonra Aykut'una gidecek. Biblo gibi çocuk ayol, soyununca kim bilir daha ne kadar incelir. Göğsünde iki mavi benek, memeleri, daracık kalçaları, pes pembe poposu. Nisuvaz'a ağır ağır gitti, acelesi yoktu. Kalabalık bir kar yağıyor, rüzgarsız hamaratlığına, büyük çalışkanlığına rağmen Beyoğlu'nda yine azınlıkta kalıyordu. Ekşi bir lingit kokusu sokak aralarını tutmuştu. Tramvaylar delik deşik olmuşlardı. Tepe başından Galatasaray'a çıktığı sırada bir vitrinde tam Aykut'a göre işlemeli bir yün kazak gördü. Dehşetli pahalı bir kazaktı bu. Dönüşte almayı kararlaştırdı. Postahanenin oralarda kara ve soğuğa metelik vermeyen eşkıya bıyıklı iki üniversiteli ona birkaç dakika Aykut'u unutturdular. Bir de daha aşağıda fark eder etmez adeta çarpıldığı tayyörlük yünlü kumaş. Garson Mariça bir müşteriye kahve götürüyordu. Ona Kalimera dedi. Kalimera Mariça. Körlüğü iyice ilerlemiş olmalı ki Mariça onu güçlükle tanıdı. Ah dedi, Madam Dürnev, Kalimera. Dürnev nasıl gidiyor diye sordu. İyidir Madam Dürnev, iyidir çok şükür. Güner için haber bırakacaktım da. Mariça pastaların bulunduğu vitrin üzerindeki bir paketi göstererek, paketi burada duruyor dedi. Çarşıda gitti, şimdi gelecek. Ona bir sandalye çekti. Buyurun Madam Dürnev, bir kafe Viyenuaz içersiniz. Dürnev, Mariça'nın Tatavlalı Rumhov'luk geçirdiği günleri gayet iyi hatırlıyordu. Mariça'yı bazılarına göre kokain mahvetmişti, bazılarına göre Kirya Pekmezidis. Hani talimhaneye doğru Pekmezidis apartmanları var ya, Dürnev bir cigara yakacak oldu, görünmez bir tarafından 1925 senesini tutuşturdu. Kar hala bu defa geçmiş yılların üzerine de olanca ağırlığıyla bembeyaz abanıyordu. Kendi kendine mırıldandı. Nerede kaldı Güngüner orospusu? Güner ne yapsın? Saçlarının platin tozunu sağına döküyor olmuyor, soluna döküyor olmuyor. Gerilmiş kalem çizgisi kaşları, tek tek ayrılmış lacivert rimelli kirpikleriyle hangi hayal kurma anında Freddie Mills'in karısı yerine koysa, yerleştiği, yerleşeceği bütün Amerikan evlerinin renkli Amerikan filmlerinde kullanılmış olduğunu görüp şaşırıyor. Yeni ışıklar düşünüyor durup dinlenmeksizin. Kaşlarını Freddie'nin hoşlandığı gibi daha sivri uçlu, daha ince kalemlerle, daha kavisli çizmeyi, kauçuk sütyen kullanmayı, takma kirpik edinmeyi. Sabahları bir türlü kopamıyor aynalardan. Her saat başında yeni bir elbise diktirmeye başlıyor. Kar yağıyor öyle mi? Kalın nefti yünlüden bir pantolon giyiyor ayağına. Amerikan botlarını geçiriyor, sırtına kürk dökarını, başına yeşil başlığını, bir de yapma incili siyah kar gözlüklerini takındı mı oldu artık. Beyoğlu'nda onu kim görse, aa diyecek, Güner mi o, ayol ne şık. Şık tabii ya, Madam Atina'ya gidiyor. Madam Atina işten anlar gözleriyle dalgalanıp duran kalçalarına bakıp, bu ne şıklık böyle diyor Güner. O buğulu dudaklarının dolgun kızıllığını aynalara uzatıyor. Bir Amerikalıyla diyor, sevişiyoruz da. Sonra dün sabahtan akşama kadar kılçık Nazım'a belki 100 kere telefon ediyor. Yüzünde de onun hırıltılı hergele sesini hattın öbür ucunda ele geçiremiyor. Yok, kılçık Nazım, yok, yok. Oysa Freddie'ye Ankara'dan gelen mektubu verip karşılığında ondan para çekmeyi kurmuştu. Hakkı zaten bu para onun. Freddie Mills ile ilgili bütün sorularına başlangıçtan beri tıkır tıkır cevap vermedi mi? Ayrıca kılçık Nazım'ın bizzat kendisi daha işin başında iki taraflı avantadan bahsetmedi mi? Avantanın birinci tarafı şükür Allah'a belki Güner'i Amerikalara kadar götürecek. Ama ikinci tarafı neden aksıyor? Baktı ki meseleyi telafi halledemeyecek, bu sabah Beyoğlu'nda alışverişlerini Maliçe'ye emanet edip ilk rastladığı taksiyle doğru Nazım'ın garajına gitti. Gitti de ne oldu? Yine hiç. Orada suratı silme sivilceli bir oğlan onu müthiş şıklığıyla karşısında görünce lafını şaşıra şaşırayın 3 gündür garaja uğramadığını söyledi. Allah Allah, nereye gider bu adam? Parayı vermemek için numara yapıyor desem daha iş bitmedi ki, mektup bende, Fred'i Ankara'da. Peki diye soruyor, nerede olduğunu bilmiyor musunuz? Bilmiyoruz diyor çocuk. Evinde yok mu diye soruyor, uçmadı ya. Bilmiyoruz diyor çocuk, malumatımız yok. Nisuaz'a döndüğünde Dürnev kalkmak üzereydi. Salonun rutubetli loşluğu, kirpiklerin arasından her zaman her yerde sızan bakir aydınlığını emip bitirmişti. Her şey bir yana, az önce gördüğü kaza, o gidinceye kadar başkalarını alacağını tasarlayıp telaşlanıyordu. Güner tam bunun üzerine toz toz parlayan beyaz yaldızı, gözlüklerinin çok yukarısında bir yerde uçacakmış gibi kımıldayan incecik kaşları ve öpüşmeye hazır ağzıyla çıka geldi. Hemen Philip Morris dumanlarına sarındı. Sedef yansımalı dişleriyle küçük kahkahalar doğradı. ''Aa, darılırım abla'' dedi. ''Hemen gitmek olur mu, o kadar beklemişsin?'' Dürnev gözlerini kızarak çıkardı. Amerikalı dostu değil olan Aysel nasıl diye sordu. İyi maşallah, yüklüce bir iş tutacak gibi ya, dur bakalım. Seninki ne alemde görmeyelim. Ankara'da bugün dönecekti ama dönemiyor. Bu sabah telgraf aldım. İş biraz, belki weekend'de yetişirim diyor. Dürnev iş hesabını yürütmeye koyulmuştu. Johnny'nin burada olmaması daha iyi. Öyle ya, dostu burada oldu mu ev her an kıza lazım olabilir. O zaman verse bir türlü, vermese bir türlü. Şimdi rahat, fakat lafı nasıl açmalı? Utanıyordu galiba. Bunu gizleyebilmek için Philip Morris paketine uzandı. Dumanlığın arasında şey dedi, bugün öğleden sonra evde değilsen. Güner işin için 50 yaşında yok mu bu karı dedi, güldü. Maşallahın var dedi adamın. Kendisinin bulduğu işe gitmeyecek mi? Gece eve döneceği şüpheli. Dış gümüş saplı mütarek dudaklarında tatlı su rengi bir çay. Durduğu yerde daha başka bir kırmızılık ediniyor. Maliçe ön tarafa şark sinemasına bakan büyük vitrinin arkasına oturup sabah gazetelerini ezberlemeye başlamış, ihtiyar zenginlerin ve geveze emeklerin yalnızlıktan çatlayan masal, el yordamı, kör yürüyüşü ve aşılmış fahişe gülümsemesiyle birer ikişer birbirine bağlıyor. Sonra hepsi birden buğulanmış camın ötesini seyre dalıyorlar. Yepyeni bir kar, bu defa mutlaka kazanmak üzere, parça parça Beyoğlu'na saldırıyor. Sıhhatli taptaze gül, ağzında bir diş macunu kokusu gibi uçuşan bir genç gir kız, kendi yaşlarında bir oğlanın koluna giriyor. Karın altında kol kola uzaklaşıyorlar. Sanki bir film bitti.